Merhaba, ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
2012'nin son mobilite programıyla karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir gündemimiz var, ancak öncesinde Ender mayalarda herhalde yalan oldu diyebiliriz. 21
evet.
Aralık dünya gündemini çok meşgul etti ancak.
Çok konuşuldu.
Çok konuşuldu. Tabii böyle iddialara da çok fazla yer vermemek gerekiyor. Şimdi yeni bir iddia var. Mayaların takviminin sadece bulunabilen kısmının 21 Aralık'a işaret ettiği. Önümüzdeki yıllar içinde tehdit unsuru oluştuğu falan söyleniyor ancak.
Bu muhabbet uzar gider.
Bu muhabbet uzayıp gider. Biz işimize bakalım. Mobilite programına geri dönelim istersen. Programımızın ilk konusu, ilk haberi GoPro cephesinden olacak. Yani bilmeyenler için biraz GoPro'yu anlatalım. GoPro taşınabilir kompakt dijital kamera pazarının belki de aslında ismi pek duyulmasa da pazar büyüklüğü anlamında en büyük oyuncularından bir tanesi. Hatta dünya dijital kamera pazarının %19'dan bu firmanın sahip olduğunu, Amerika pazarında da %30'luk bir paya sahip olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle aksiyon kamera olarak bilinen ve ekstrem spor dediğimiz zorlu sporlarda çok sık kullanılan
zorlu
bir kamera cihazı.
Yani
bu kamerayı farklı kılan detay aslında sahip olduğu pek çok aksesuar olması. Bu aksesuarlar vasıtasıyla kaykaydan kayağınıza ya da sörfünüze kadar bisikletinize istediğiniz yere takabiliyorsunuz. Paraşütçüler için, dalgıçlar için, pek çok farklı spor dalı için özel aksesuarlar olan bir kamera. Geçtiğimiz günlerde de, geçtiğimiz aylarda da Hero H adını verdikleri en son kameralarını tanıtmışlardı. Evet. O kameradan da kısaca değineceğiz, ancak asıl haberimiz şirketle ilgili bir, şirketin ekonomik yapısıyla ilgili bir haber olacak. Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden birisi olan, hatta Apple'ın ana üreticisi olan Foxconn firması, GoPro'nun %8.8'ini satın aldı. Hatta GoPro'dan ziyade GoPro'ya sahip olan Woodman Labs firmasının %8.8'ini aldı ki Woodman ismi de kurucu kişi olan Nick Woodman'ın soy isminden gelmekte. 8.8'ini $200 million vermiş Foxconn. Yani yaklaşık 2.2 milyar dolarlık bir şirket değerinden bahsedebiliriz ki sadece ekstrem sporlar için kamera yapan bir şirket olarak düşündüğümüzde önemli bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hani ürettiği cihazlara baktığımızda özellikle Hero 3, yani kompakt bir yapıya sahip olmasına karşın 4K video çekebilen iddialı bir kamera olarak karşımıza çıkıyor.
Evet, şimdi özellikle ekstrem sporlarda kullanılan kişiler tarafından sıkça tercih edilen bir kamera. Hani standart bir kullanıcının hani günlük sağa sola gideyim, gezide etrafı çekeyim deyip de kullanabileceği bir cihaz değil. Ha, kullanabilir ama verimli olmaz, çektiğini göremez. Zaten yapısı da bunun için tasarlanmış bir cihaz değil. İşte kaskına takacaksın, sörfüne takacaksın, kaykayına takacaksın, etrafı çekeceksin. O sırada atlayacaksın, zıplayacaksın. Böyle hoş görüntüler oluşturacaksın ve aslında bu tarz sporlarla uğraşan, bu tarz hobilere sahip kişilerin de hepsi de bu ismi biliyorlar. Ve çok büyük bir kısmı da zaten GoPro kamerasına sahipler. Zaten sen daha iyi biliyorsun, hatta senin çevrende daha fazla kullanan kişiler var. Hani 3-5 tane sahip olan insanlar da var tek GoPro, yani farklı çalışmalar yapabilmek için. Zaten aksiyon kamerası dediğimiz zaman akla gelen ilk firma. Sony'de bir şeyler yapmaya çalıştı. Güzel bir model çıkacakmış gibi oldu ama fazla göremedik detaylarını. GoPro bu noktada ilk oldu. İşin kaymağında yedi ve hakikaten başarılı ürünler yaparak bu aksiyon sporları konusundaki kameralarda başarılı bir sonuca imza atmış durumda.
GoPro'ya buradan bu işin aksiyon kamerası piyasasının selpada diyebiliriz. Hani aksiyon kamerası denilen aklı ilk gelen marka olmayı başardılar. Yaklaşık 10 yıllık geçmiş olan bir firma olarak olmasına rağmen. Burada şunu söyleyebiliriz aslında. Şimdi ortada bir cihaz var, pek çok aksesuar var, ancak bu firmayı aksiyon sporları tarafından bu kadar ünlü hale getiren unsurlardan bir tanesi de komünite, yani topluluk desteğine sahip olması. Evet. Bugün pek çok, hatta dünya çapındaki neredeyse bütün ekstrem spor organizasyonlarında bu tür aksiyon dolu ortamlarda her zaman bu markayı görmek değil. Hani burada belki biraz Red Bull benzetmesi de yapılabilir. Red Bull da bu tür aksiyonların içerisinde, organizasyonların içerisinde çok yer alan bir firma. Üstüne üstlük sporcular çektikleri görüntüleri bu şirkete yollayarak, hani şirket bu sporcular adına videoları işliyor. Güzel bir klip haline getirerek de kendi Facebook ve YouTube sayfasına paylaşabiliyor ki Facebook'ta da 4 milyon yakın takipçilerinin olduğunu görmekteyiz. Yani bu alanda başarılı işleri imza atan bir firmaydı ki Foxconn'un bu alandaki yatırımına da baktığımız zaman 8.8'ine $200 million vermeleri hakikaten pek çok kişiyi şaşırttı. Hani burada acaba Foxconn kamera işine mi girer? Yoksa Foxconn'un sahibi ailenin çocuklarından bir tanesi böyle aksiyon sporları çok tutkunu da oradaki hevesini babası yılbaşı hediyesi olarak böyle bir iş mi yaptı bilemiyoruz. Ancak şirket adına önemli bir kaynak girdisi oldu diyebiliriz. Daha sonraki yeni kamera modellerine yönelik olarak da ciddi bir bütçe elde etmiş oldular. Hero 3 zaten daha yeni çıktı. Pek çok kişi hala sahip olabilmiş değil. Ancak kağıt üzerinde dünyanın en iyi aksiyon kamerası olarak gösterilmekte. Sony de bu işe girdi. Ancak Sony şimdi pek çok iş koluna sahip olduğu için sadece bu işe odaklanması çok zor görünüyordu. Hani bir kamera yaparlar, iki kamera yaparlar ama dediğimiz gibi burada önemli olan topluluğa, komüniteye destek vermek ki o noktada da GoPro'nun iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Aksiyon kamerasından tekrar aslında ana kolumuz olan akıllı telefonlara geri dönelim. Daha önceki mobil programlarında biz 5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğe sahip akıllı telefonların yaygınlaşacağını çok sık dile getirdik.
2013 bu telefonların, çizik. Bu cihazların senesi olacak.
Hatta hani 2013 ile ilgili böyle bir öngörü yapıp bu konuda bahse girsek yanılmayız herhalde. Çünkü yavaş yavaş bu telefonların yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz ki burada HTC cephesinden sonraki ilk modellerden birine sahip olan ZTE'de kendi resmi duyurusunu yaparak Nubia Z5 adını verdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bu telefon 5 inç Full HD ekrana sahip, aynı Droid DNA ya da Butterfly cihazı verilen HTC'nin üretimi telefon gibi. Ancak bu telefonu daha farklı kılan bir detay var. Hani telefonları incelik bazına yarıştırırsak eğer, böyle büyük bir telefonun 7.6 mm'lik kasa kalınlığına sahip olması hakikaten takdire şayan bir unsur.
Evet, telefonun inceliği bu noktada çok önem arz ediyor ve önemli. Çünkü benzer cihazlara baktığınızda bu tarz özellikleri bu kadar ince bir paket halinde sunabilen bir üretici yok. Zaten ZTE'ye baktığımızda bu Nubia markasında daha çok böyle prestijli bir marka olarak lanse etme çabasında. Bu seri altında sunduğu ürünlerini de daha farklı hizmetlerle kullanıcılara sunup burada bir premium marka algısı oluşturma çabasındalar. Teknik özellikleri konusunda hani işlemci ekran bazında diğer bu 5 inç Full HD telefonlardan pek bir farkı yok. Ama dediğimiz gibi en büyük farkı bu noktada kasa yapısı ve kalınlığı. 7.6 mm'de şu anda bu tarz bir telefon için oldukça iddialı bir değer.
Ya bu noktada özellikle ZT ile ilgili şunu söyleyelim. Nubia markasını kendi markası dışında ön plana çıkarmak istiyor. Bir alt marka olarak daha üst seviye telefonların, daha premium malzeme kullanılan telefonların yer aldığı özel bir kategori olarak yaratmak istiyor. Yani burada belki şeye benzetebiliriz aslında. Yani bir tarafta Nissan var, kendi arabalarını üretiyor. Bir tarafta da Infiniti markası altında çok daha lüks otomobiller ya da büyük arazi araçları ürettiğini görmekteyiz. Böyle bir benzetme de yapılabilir. Telefon Snapdragon S4 Pro platformunu kullanıyor. Yani 1.5 GHz hızında çalışan Adreno 320 grafik birimine sahip. Belki bugün piyasanın en güçlü platformuna sahip olduğunu söyleyebiliriz genel
yanlış
olarak.
Olmaz, evet.
Yanlış olmasa hani Apple'ın iPhone 5S ve iPad 4'te kullandığı A6, A6X işlemcilerinde çok güçlü olduğu yanlar var. Ancak genel olarak bakıldığında çok çekirdekli uygulamaların destek verdiği noktalarda Snapdragon S4 Pro bugün en güçlü platform olarak da belki değerlendirilebilir. Bunun için 2 GB bellek olduğunu görmekteyiz. Rakiplerinden farklı olarak 13 megapiksel çözünürlüğünde kamerası da bu noktada ön plana çıkmakta. Kendine has bir arayüzü de var bu telefonun. Ancak belki daha da önemli olanı hani özel servisler sunuyor olması ki burada hani Titanium paket adı verilen özel paketi de var.
Evet, özellikle bu paketin fiyatına baktığımızda telefon fiyatının 2 kattan daha fazla yükseldiğini görüyoruz. Hani avantajı var. Özel bir Titanium kasada telefon sizlere ulaşıyor. Bunun dışında sırf Titanium modeline değil, bütün bu Nubia Z5 modelini alacağın kullanıcılar için de çeşitli opsiyonlar sunulmuş durumda. Mesela kapıda ödeme gibi. Telefonu sipariş ediyorsunuz, biri getiriyorsa parasını veriyorsunuz, alıyorsunuz. Hani bu çok belki premium bir hizmet değil ama aynı şekilde bir hafta içinde beğenmediğiniz sürece arayıp tekrar şey yapabiliyorsunuz. Adamı çağırıp ya ben bu telefonu beğenmedim, gel al diyorsun. Adam da paranı sana geri veriyor. En azından hani bir mağazaya kadar bile gidip seni yorma zahmetinde bulunmuyorlar. Demek ki telefonlarına bu kadar güveniyorlar ki bu tarz hizmetleri de sunabiliyorlar.
Özellikle bu noktada batılı ülkelerin böyle servislerle hedeflendiğini ve hızlı bir şekilde marka bilinini arttırmak istediklerini de söyleyebiliriz. Telefonla ilgili son notumuz da aslında kamerayla ilgili olsun. Burada diyafram açıklığının f2.2 olduğu lensin kullanımını görmekteyiz ki burada aynı zamanda belki de fotoğrafçılık dünyasının en başarılı ya da en popüler markalarından birisi olan Konica Milton ürettiği bir objektif de kullanılmakta. Yani telefon inceliğinin yanında fotoğraf kalitesi anlamında da iddialı noktada yer alıyor. Son bir not olarak da şunu söyleyelim. Çerçeve kanalında 2.67 mm olarak not düşülmüş ve dünyanın en ince çerçevesine sahip olduğu söylenmiş ki telefonun zaten genel fiziksel yapısının bu kadar ince olmasındaki unsurlardan bir tanesinde çerçeve inceliğinden geldiğini söyleyerek ZTE'nin en büyük rakibi Huawei. İkisi de Çin merkezli bir firma. Hatta ZTE geçtiğimiz günlerde Çin hükümetinden dünya çapında yaygınlaşabilmek adına 20 milyar dolarlık bir hibe para da almıştı. Yani bir nevi aslında Korelilerin stratejisini izlemeye başladı Çin. Yani devlet desteğiyle markalarını dünya çapında ön kazandırmaya çalışan bir politika güdüyorlar şu anda. Huawei'nin telefonuna baktığımızda daha önce yine bahsetmiştik mobilitede. 6.1 inç büyüklüğünde Ascent Mate adı verilen bir telefonla karşılaşacağımızı belirtmiştik. Bu telefonu Huawei'nin üst yöneticilerinden bir tanesi gün yüzüne çıkardı. Hatta çalışan bir cihazda bir ufak demo gösterisi de yaptı. Bu bilinçli mi yapıldı, bilinçsiz mi yapıldı bilemiyoruz. Ancak bir şekilde bunun videosunu çekmeye başarmışlar. Hatta Titanic fragmanı gösteriyordu videoda da. Hani bakıldığında ben gördüm şunu söyledim. Hakikaten 6.1 inç. Yani buna kesinlikle ve kesinlikle telefon denmez. Böyle telefon olmaz yani. Kocaman bir ekran. Yanınıza tablet taşıyor gibi. Kulağınıza götürdüğünüzde yüzün tamamı
değil mi? Yan kapanmış oluyor. Komple kapanıyor böyle. Karda marda böyle ayazda kaldığında telefonu tutacaksın kulağına. Neyse şaka bir yana 6.1 hakikaten çok
çok büyük.
Çok büyük yani. 5.5 inçlik sen bugün Note'u kullanıyorsun. Note 2'yi kullanıyorsun. O bile bana böyle hani korkutucu büyük geliyor. Şimdi bir yere oturdun. Pantolonun cebinde nasıl çıkaracaksın falan böyle şekilden şekile gireceksin. Ve araba kullanıyorsun. Arabada mesela telefon cebinde çaldı çıkar çıkarabilirsin. Yani.
Arabada zaten telefon kullanmayalım. O ayrı bir tartışma konusu da.
Veya şey yapalım neyse susturalım. Bu tarz konularda evet 6.1 artık kime hitap edecek? Hani sürekli yanında çanta taşıyan insanlar var. Hani Bluetooth kulaklık kullanan birçok insan da var. Bunları da görüyoruz. Etrafta belki konuşmak için bu tarz aksesuarları kullanabilirler ama hani kullanım anlamında da mesela otobüste gidiyorsunuz. Tek elinizde telefonu tutup hani bir şeyler yapayım deseniz işkence bir elinde tutunacaksın. Nasıl olacak bilmiyorum ama çok az bir kitleye hitap edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü 6.1 inçlik hakikaten artık böyle ittire ittire tablet lansmanında tablet standartına sokmaya çalışmışlar. Zaten endüstrinin de bu altın için üstüne doğru hareket ettiği yönde söylentiler var ama bekleyip göreceğiz. Altın için üstünde artık bu insanlar bu telefonları nasıl kullanacaklar? O da biraz muamma.
Tabii burada tasarımla büyük önem taşıyor aslında. Samsung Galaxy Note'dan Galaxy Note 2'ye geçerken aslında 5 inçte, 5,5 inçte aslında pek çok kişi için, özellikle eli büyük olan insanlar için yani böyle çok kullanılamaz bir imaj çizmemişti. Ancak 6.1 inç artık belki de 6 inç bir psikolojik sınır mı bilemiyorum ama gerçek anlamda çok büyük görünüyor. Burada umarız firma yazılım bazında da önemli bir takım optimizasyonlar yapmıştır. Çünkü örneğin Galaxy Note 2'de ayarlar seçeneğinde bir tek elle kullanma modu var. Bu modu açtığınızda örneğin tuş takımı ya da klavye sağ elinizi kullanıyorsunuz sağa, sol elinizi kullanıyorsunuz sola yanaşarak tek elle kullanımı da mümkün hale getirebiliyor. Evet. Umarız Huawei de böyle bir güncelleme yapmıştır. Donanım ya da yazılımsal bazda bir takım özelleştirmeler yapmıştır diyelim. Donanım bazına baktığımızda yine Huawei'nin kendi geliştirdiği çok çekirdekli bir işlemcinin kullanımını görmekteyiz 1.8 GHz hızında. 9.9 mm'lik bir kasa kalınlığına sahip. Yani çok ince olduğunu söyleyemeyiz ancak hani bir Lumia 920'den daha ince ya da HTC Windows Phone 8 X'ten çok küçük farklarla da olsa daha önce bir yapıya sahip olduğunu görmekteyiz. Ve pil tarafında da 4000 mAh'lik bir pili var. Yani hani pil konusunda önemli aşama kaydetmişler bu telefon. Sürpriz yapmazsa eğer. Yani üretim teknolojisinde 40 nanometreden 32'ye inebilmişlerse işlem
tarafında. Büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü K3 ve 3 versiyonunun kullanıldığı söyleniyor işlemcide.
Muhtemelen 32 nanometre gelecek gibi görünüyor. O zaman bu telefon herhalde bir günü tamamlar gibi görünmek. Tabii ekranında ne kadar pil tüketeceğini henüz bilmiyoruz. Ekran, sadece pil büyüklüğünden yola çıkarak bir öngörüde bulunuyoruz.
Evet, ekran iyi tüketecektir ama hani şu anki akıllı telefonların, üst düzey telefonların çoğuna baktığımızda hani Note 2'yi bir tarafa bıraktığımızda 2000-2100 mAh civarında pillerin olduğunu görmekteyiz. Hı-hı. Bu da neredeyse 2 kat daha fazla kapasite demek. Tamam, ekranı da çok büyük ama hani 5 inçlik, 4.7 inçlik bir ekrana kıyasla 2 kat fazla enerji çekmeyecektir büyük ihtimalle. Hı-hı. Ve bir günü rahat rahat tamamladığınızda bu 4000 mAh'lik pil sağlayacaktır. Zaten bir günde artık 4000 mAh'lik pille sağlamıyorsa yani
sıkıntı var demektir.
Evet. Yani o telefonu yanınıza boşuna taşıyorsunuz.
6.1 inç hani 6.1 inç bir günde bir ekrana sahip telefon nasıl bir deneyim sunar? Bunu kısa süre içerisinde göreceğiz. Hı-hı. Muhtemelen Amerika'daki CES fuarında bu telefon boy gösterir diye düşünüyorum. Bununla birlikte Samsung'un 6.3 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekran geliştirdiğini zaten daha önce konuşmuştuk. Üstüne üstlük Huawei'in 8 inç büyüklüğünde bir telefon üzerine çalıştığı falan da konuşuluyor. Ancak yani sadece çalışıyorlardı belki de bilemiyorum. Fakat artık bunlar nasıl diyelim hani zamanında Samsung Galaxy Tab'i çıkardığında telefon özelliği olduğunda Bluetooth kulaklıkla belki konuşulabilir şeklinde bir takım farklı kullanım senaryoları üzerinde tartışılmıştı ancak
tutmadı yani.
Tutmadı. Ancak şöyle bir durum var hakikaten. Benim kendi şahsi görüşüm bu. Note 2'nin ekranı fiziksel anlamda sınır ekranda. Bunun üzerine geçmek hakikaten ona telefon denmesi ya da tablet dediğimiz telefon tablet denmesinin ötesine geçip artık tabletimsi telefon özelliği olan tablet kategorisine gireceğini söyleyebiliriz. Umarız çıktığında deneme şansı yakalarız çünkü bu tür telefonlar sonuçta teknolojik anlamda ayrı noktalara sahipler. Kendi işlerine özellikler taşıyorlar ve bir de değerlendirme şansı yakalar ve yorumlarımızı sizlerle paylaşma imkanı bulmuş oluruz diyerek görüntüleme ile ilgili bir haberimize geçelim. GoPro'dan bahsetmiştik. GoPro çok kompakt bir cihaz olduğunu ve iyi görüntüler çekebildiğinden bahsetmiştik özellikle son Hero 3 modelinin. Ama tabii pek çok kişi için akıllı telefonlar yeterli video ve fotoğraf performansı sunabilir noktaya geldi. Üstüne üstlük çektiğiniz fotoğrafları Instagram'da iki efekt koyarak hemen sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Arkadaşlarınız like diyor, süper olmuş falan tarzında böyle açıklamalarla karşılaşabiliyoruz. Tabii telefonlar dijital kompakt kameralarını yine daha fazla kullanmaya başlandıkça çeşitli firmalarda sensör konusunda daha fazla yatırım yapmaya başladılar. Bu noktada da Aptina firmasından bir önemli haber geldi ve yeni bir sensör geliştirildi. Üstelik bu sensörün 60 kare saniye hızında video çekebildiği konuşuluyor. Hoş, gerçi bugün Xiaomi'nin Mi 2 gibi modelleri 120 kare saniye hızında da video kaydı yapabilmekte ancak bu tür çözümlerin yaygınlaşabilmesi adına sensörlerin hem ucuzlaması hem de çeşitlenmesi gerekiyordu. Aptina firması da 8 megapiksel çözünürlüğünde 60 kare saniye hızında video çekebilen yeni bir sensör geliştirmiş.
Tabii şimdi sensörlerin megapikselini çok da fazla özellikle akıllı telefonlar için yukarıya itelemeni anlamıyorum. Çünkü bugün bir fotoğraf çekiyorsun, olmadı beğenmiyorsun, bir tane daha çekiyorsun, bir tane daha çekiyorsun. Yüksek megapikselli bu fotoğraflar ne oluyor? Belli bir süre sonra telefonu şişirmeye başlıyor. Yani birçok insanın eminim ki ben şu anda telefonda biraz böyle kaymış, istediği gibi çekememiş, bulanık olan fotoğraflar vardır. Bu şimdi bu noktada bu megapikseli çok da fazla itelemenin anlamı yok. Burada daha çok önemli olan şeyler tabii ki optik teknolojisi, kullanılan mercekler, bunun dışında işte sensörün arka aydınlatması olup olmaması, düşük ışıktaki performansı gibi etkenler bence daha önemli. Çünkü zaten çektiğin fotoğrafı biraz ufaltıyorsun, kullanıyorsun. Sosyal medyaya attığında zaten ufacık bir hale geliyor. Hani normal orijinal haliyle alakası olmuyor. O yüzden sensörleri daha farklı özellikler eklemek bu noktada daha çok kullanabilirlik demek. 60 kare olması özellikle bu çektiğimiz videoları daha sonrasında hani işleme esnasında yavaş çekim modlarında çok daha akıcı, çok daha güzel, eğlenceli görüntüler sunmasına sağlıklı olacaktır. Tabi sensörlerin tek kullanıldığı yer akıllı telefonlar değil. Tabletlerde de bunu göreceğiz.
Evet.
Çeşitli aksiyon kameralarında da şayet başarılı bir sensör olursa kullanılacağını görmek yanlış olmaz.
Tablet konusunda hani ben şöyle bir gözlemim var. Onu da paylaşmak isterim açıkçası. Tabletle fotoğraf konusunda daha eğilimi daha fazla olan kitlenin iPad kullanıcılarının olduğunu görmedim. Evet. Hani ben başka marka tabletleri alıp da böyle ortamda dışarıda fotoğraf çeken görmedim. Ancak iPad'le hakikaten çekiyorlar.
Evet.
Hani bu ne kadar fayda sağlar ya da pratik anlamda ne kadar kolaydır bu tartışılabilir. Ancak iPad kullanıcıları hakikaten fotoğraf sevmeyi seviyorlar, çekmeyi seviyorlar. Bu noktada bu tür sensörlerin gelişmesi muhtemelen farklı kullanım alanlarının doğmasına olanaklanacaktır. Hatta kısaca değinelim istersen. Toshiba'da yeni bir lens sensör geliştirdi. Aslında bir sensör modülü bu. Bu modül vasıtasıyla aslında fotoğrafı siz kaydettikten sonra istediğiniz yere odaklanabiliyorsunuz. Bu hakikaten önemli bir unsur. Normalde ne yaparsınız? Bir yere odaklanırsınız ve fotoğraf oraya odaklanmış bir şekilde size çıktı alabilirsiniz. Ancak bu sensör vasıtasıyla, bu sensörü oluşturan 500 bin alt mikrolens vasıtasıyla üstüne üstlük Samsung Toshiba'nın geliştirdiği özel bir yazılımda bunları kombine ediyor. Yani birleştirerek ortaya çıkan fotoğrafta istediğiniz yere odaklayabiliyorsunuz ve bu sayede aynı fotoğrafın iki farklı versiyonunda isterseniz beni odaklayabiliyorsunuz, isterseniz endere odaklayarak farklı görüntüler elde edebiliyorsunuz. Hakikaten akıllı cihazlar için, mobil cihazlar için görüntüleme alanında gelecek parlak çünkü çok fazla teknoloji geliştiriliyor.
Evet. Bu zaten bahsettiğin teknolojinin daha örneklerini görmüştük. Ufak bir kamera yardımıyla, Lightroom ile görmüştük. Ama çok pratik bir alet değildi. Hem şekli anlamında hem de üzerinde bir ekranı yoktu. Doğru düzgün kontrol edemiyordun. Sonra hatta şey dedi, kulda çıktı. Apple işte bunu satın alacak firmayı, iPhone'u o zaman.
Steve Jobs'un aslında çok beğendiği ancak hatta yatırım yapmayı da planladı. Daha sonra çok böyle çok böyle
verimli
bir şirket olmadığını
akıllı telefon için hazır bir teknoloji değildi. Toshiba burada biraz daha şey yapmış. Bu teknolojiyi daha çok akıllı cihazlara uydurabilecek hale getirmiş fiziksel anlamda. Onun da haberleri yakın zamanda gelecek.
Muhtemelen
onları
2013
konuşuruz, onlara değiniriz.
Bu sensörü kullanan cihazlarda piyasaya çıkacak gibi görünüyor.
Tabii standartlaşmasa da bazı konsept cihazlarda bu tarz sensörleri görebiliriz.
Tabii hani akıllı cihazlara gelebilmesi için aynı zamanda ufak, ince bir profile sahip olması lazım bu sensörlerin. Toshiba'nın geliştirdiği sensörün her köşeden, modülün her köşeden 1 santim olduğu söyleniyor ki bu hani iPhone 5 gibi ya da benzeri ince telefonlar için zor olabilir ancak Lumia 920 gibi ya da Pro 808 gibi inceliğin çok fazla önemli olmadığı, fotoğraf kalitesine daha fazla yatırım yapılan bir takım kameralar, akıllı telefonlarda da kullanılabilir. Bunu bekleyip göreceğiz. 2013 sonu gibi bu ürünlerin ticaretleşeceği söyleniyor. Buradan tabletlerden bahsettik yani tabletlerle devam edelim esasında. Asus birkaç ay önce hakikaten sektöre bomba gibi düşüyor. Padfone 2'yi tanıttı. Cihaz hem tablet anlamında hem de akıllı telefon anlamında üst düzey bir cihazdı. Malzeme kalitesi çok iyiydi. Kullanım şekli de aslında olması gereken en yakın şekilleri, formatlar diyelim. Çünkü daha öncesinde örneğin Motorola öyle bir cihaz yapmıştı Atrix modeli için. Telefonu bir dizüstü bilgisayar aksesuarının arkasına takarak böyle çirkin bir görüntüde iki farklı cihazı birlikte kullanmaya çalışıyorduk. Evet. Ancak Asus'un ortaya koyduğu Padfone 2'de akıllı telefon doğrudan tabletin içerisine takıldığı için tablet kullanmak istediğiniz zaman görüntü çirkinliği anlamında herhangi bir şey olmuyor. Hatta yekpare görünümü, o komple görünümleri herhangi bir sıkıntı yaratmıyordu bu unsur. Ancak Padfone 2 çok pahalı bir fiyat etiketiyle lanse edilmiş. Yani 1000 doların üzerine çıkan fiyatlardan bahsediyorlardı. Dolayısıyla piyasada ne derece başarılı olduğunu bilemiyoruz. Ancak bugün pek çok ülkede bulunamamasıyla ya da hakkında çok fazla haber çıkmamasıyla aslında piyasanın verdiği tepkiyi bir şekilde öngörebiliriz burada. Şimdi Çinliler yine ortaya çıktılar ve Padfone 2 konseptini ele alarak çok daha ucuz, benzer tasarım özelliklerine sahip bir cihaz ortaya koymayı başarmışlar.
Evet, Asus herhalde biraz pazarlama stratejisi anlamında yanlış yaptı. Çünkü Tayvanlı arkadaşlar herhalde şey düşündüler. Biz kullanıcıya hem tablet veriyoruz hem telefon veriyoruz.
Her o zaman ikisinin fiyatını toplayalım.
İkisini de toplayalım. 500-500 bin dolar. Hop, öyle olmaz bu işler. Zaten çok da satıldığını ben zannetmiyorum. Bak, konsept olarak güzeldi. Çinliler burada yine uyanıklık yaptılar. Aa, fikir güzel, biz bunu ucuz yapalım, satalım demişler. Çok da akıllıca bir hareket. Uygun fiyatlı bir tasarım. Çünkü baktığımızda bu Transphone'a daha önce zaten başarılı olmuş bir versiyon. Daha geliştirilmiş yeni versiyonunu görmekteyiz. İlk versiyonu biraz daha performans anlamında, donanımsal anlamda biraz geriydi. Şimdi o özelliklerine baktığımızda 512 MB RAM, işte 8480 ekran. Onun dışında 8 MHz'lik işlemciye baktığımızda bugün artık hani giriş seviyesinin bile altında kalabilecek teknik özellikleri görmekteyiz. Tabi bu cihazı gerçi iyi de tutmuş, bütün stokları bitirmiş ki daha iyi bir, daha gelişmiş bir versiyonu yapmışlar. Bu sefer çift çekirdekli bir MediaTek işlemcisini kullanıyorlar. Belleği arttırmışlar, dahili hafızayı arttırmışlar. Ekran çözünürlüğü artmış. Pilini tabii ki tablet kısmında ekstra bir pille sistemi desteklemişler. Bunun dışında diğer özelliklere baktığımızda zaten teknik anlamda altyapıyı sunan başka bir firmayı daha görmekteyiz. Bu firma zaten uzun yıllardır bu tarz çözümleri kullanıcılara ulaştırıyorlar. tabletin dağıtımını Exo Tablet isimli verdiğimiz firma yapıyor ve DHL ile anlaşmışlar. Uluslararası dağıtımında değil.
O Çinler bunu çözmüşler hakikaten. Şimdi normalde bir çıkan cihazları dünya çapına satma noktasında sıkıntıları olan bir pek çok firma arasında Çin'de. Şimdi bir de kargo firmasıyla anlaşmış üstüne üstlük. Her yere dağıtacağız diyorlar.
Evet, herkesin evine illa böyle bir tane gönderecekler, öyle gözüküyor. Şimdi tutar mı bilmiyorum. Teknik özellikleri konusunda biraz zayıf. Hani fiyat anlamında daha rekabetçi olacak. Hani neredeyse bir telefon parasına alabileceksiniz ama bu telefon parasına alınabilecek daha iyi telefonlar var mı bilmiyorum. Hani tablet ve telefona sürekli ihtiyacı olan kişiler deneyebilir. Hı hı. Uygun fiyatlı bir çözüm. Performans anlamında zaten çok bir beklentisi olmayan kişiler, ya internete gireyim, hızımı halledeyim, işte tabletin büyük ekranında kullanma avantajından faydalanayım derseler bu ürünü belki deneyebilirler.
Transform firması ile ilgili aslında ilginç olan bir nokta daha var. Ondan da biraz bahsetmekte belki fayda var. Şirketi kuran Frank Zhu isimli mühendis aslında önemli bir isim olarak nitelendiriliyor. Çünkü 1999 yılında ilk USB çubuk bellekleri keşfeden kişi olarak da adı anılmakta. Bu ne kadar doğru belki biraz araştırmak lazım ancak Çin'de 50 adet de patent olduğu söyleniyor ki bu kişinin mühendislik alanında hakikaten epey bir çalışma yaptığını söyleyebiliriz. Hatta Transform üretiminde de 3 farklı patent elde ettiği ve bu patentleri de Exo Tablet firmasına kaydettirdiği söyleniyor. Dolayısıyla hani o pek çok merdiven altı Çin firmasından farklı olarak bu şirketi gerçek anlamda sektörde ismi bilinen bir mühendisin kurduğunu ve bu mühendisin de çeşitli patentlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hani bu açıdan da Transform kaydeder bir cihaz. Tabii Türkiye'ye gelir mi? Zor. Belli olmaz. Hani bazen böyle Çinli parlak cihazları bizim girişimci distribütörlerimizle bazen gidip hani Çin'den getirtebiliyorlar farklı markalar ya da isimler altında. Bu cihazda o yaklaşım çerçevesinde belki Türkiye pazarına girer. Ancak hani Petfon 2'nin yüksek fiyatlandırması karşısında hakikaten böyle ucuz alternatiflerin çıkması da önemli. Ben açıkçası bekliyordum bu tasarımı Çin'den ne zaman kopyalarda ucuza piyasaya sürerler diye. Bu bağlamda da ilk girişim Transform firmasından geldi. Çünkü konsept güzel. Ben tüketicilerin böyle cihazlar istediğini biliyorum. Hem tablet hem de telefonun birbiriyle entegre çalışsın diyenler çok fazla kişi var. Ancak bu noktada tabii maliyetler de büyük önem taşıyor. Evet. Dolayısıyla Transform'da bu bağlamda Petfon 2 kadar konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer Avrupa'ya ya da Batılı ülkelere girme şansı yakalarsa. Tabletlerden bahsettik. Buradan Apple'a geçiş yapalım. Kuşkusuz tablet piyasasının en büyük oyuncusu durumunda. Çeşitli araştırma şirketlerinin çeşitli rakamları var ortaya koyduğunda. Ancak genel olarak bakıldığında pazarın hakikaten hala çok büyük bir kısmına iPad diyebiliriz
şu anda.
Tabii çok güçlü Android cihazlar çıkmaya başladı. Durum yavaş yavaş belki değişmeye başladı. Android tabletlerin satışları daha geçen gün artıyor. Ancak bugün ağırlık hala iPad'den yana olduğunu söyleyebiliriz. iPad tarafında tabii geçmiş birkaç ay içerisinde önemli gelişmeler oldu. Apple ilk defa 6 ayda ana cihazını değiştirerek iPad 3'ten iPad 4'e geçiş yaptı. Ve üstüne üstlük iPad mini modelinde bunların yanına ekleyerek ürün gamını genişletmiş oldu. Ancak şimdi gelen haberler iPad 5'in de çalışmalarının devam ettiği ve Mart ayı gibi yeni bir cihazın Apple tarafından piyasaya sürüleceği şeklinde. Yani bu ne demek oluyor? Apple bir yıl içerisinde 4 farklı iPad modelini piyasaya sürmüş olacak ki bu Steve Jobs jenerasyonunun çok yapmadığı bir şey. Hatta hiç yapmadığı bir şeydi. Senede bir ürün değiştirilirdi. Hadi iPad mini belki ek bir cihaz olarak, yeni bir kategori olarak sisteme girdi. Ancak iPad tarafında bir yılda 3 tane model güncellemesinin yapılması hani Steve Jobs döneminin hiç olmayacağı bir şeydi. Fakat değişen yönetim anlayışıyla birlikte her ne kadar Tim Cook, Steve Jobs'u her gün özlüyorum. Onun mirası üzerine, biz onun kurduğu yol üzerine gidiyoruz dese bile stratejik anlamda bir takım değişiklikler oldu.
Kendi düşüncelerini de burada yansıtıyor şirkete. Şimdi baktığımızda bir sene içinde 4. iPad olur mu? İlla ki çalışmalarını yapıyorlardı. İlla ki geliştirme çalışmaları vardı. Şimdi iPad 3'te bazı sıkıntılar vardı. Hani her ne kadar fanatikler burada biraz bu konuyu göz ardı etseler de o kullanılan A5X hakikaten tam böyle bir istenilen kıvamda, istenilen verimde çalışan bir işlemciydi.
Evet, çözünürlüğü besleyemiyordu.
Hem çözünürlüğü besleyemiyordu, hem ısınıyordu, hem de enerji tüketimi konusunda sıkıntı yaratmıştı ki yani iPad 3'ün içi, pil, bütün iPad'lerin öyle ama iPad için içine baktığınızda hani silme basma pille dolu olduğunu görmekteyiz. Yine de istenilen iPad'in verdiği o sağladığı kullanıcılara sağladığı uzun pil ömrü konusunda sıkıntılar yaratıyordu. Tabletin alt tarafı ısınıyordu biraz uzun kullandığında. Hani oyunlarda zaten yüksek çözünürlüklü oyunlarda o ekranda PC bile bugün hala doğru düzgün oyun oynatamazken o grafik biriminin sıkıntılar yaşadığını biliyorduk. Aslında çok beklenmedik bir hareket değildi burada 4. iPad. Belki o lastmanda çıkması biraz sürpriz oldu. Hani bu şu an önümüzde 2013'ün Mart'ında, Nisan'ında aynı tablette duyursalar açıkçası çok şaşırmayacaktık. Şimdi ana sıkıntıyı düzelttiler. Bu sefer hani neye ekleyecekler? Ekranın çözünürlüğünün değişeceğini ben zannetmiyorum. Hani bir seviye daha üstüne kadar atlatabilirler. Şu anda Samsung'un daha yüksek paneller kullandığını biliyoruz ama iPad'in yapısında çözünürlüğe, bu en boy oranına uymuyor. Bunun dışında geliştiricilere ekstra sıkıntılar oluşturabilir. Tekrar bir daha çözünürlüğü yükseltmek. Hani işlemciyi hızlandırdılar. Belki işlemci sefala çift çekirdekliydi. 4 çekirdeğe geçirip artık hani endüstrinin standartını yakalarlar. Grafik biriminde de PowerVR'ın 6 serisine geçirip artık o yüksek çözünürlükte ekranı daha böyle rahat bir şekilde besleyip daha iyi görseller, daha iyi grafikler, oyunlar sunabilirler.
Ya da bunların hiçbiri olmayabilir. Hepsi olup üzerine bir de tasarım değişikliğine gidebilirler. Hani gelen haberler iPad mini'nin tasarım izlerinin yeni iPad, iPad 5'e de yansıtılarak daha ince, daha hafif bir cihazın ortaya koyulabileceği şeklinde. Hani şu, bu noktada aslında şunu da altını çizmek lazım. Ben bu ilk haber çıktığında, böyle dedikodular çıktığında Twitter'da yazmışım. Ve orada bir takipçim bana şey demiş. Ne var ki bunlar? İşte ne güzel adamlar yeni tabletler geliştirmeye devam ediyor. Evet, yeni tabletler geliştirmeye devam etsinler. Ancak Apple'ı bu noktada uzun süre ayıran senede bir cihaz çıkarması ve buna bağlı olarak da çıkan cihazların değerini korumasıydı. Evet. Şimdi bir senede 3 tane tablet yaparsa kimse kusura bakmasın o iPad 3'ü alan Apple hakkında çok hoş şeyler düşünmez. Çünkü cihazın değeri ciddi anlamda çok düşmüş olacak. Hatta bugün iPad 3'ten iPad 4'e geçiş döneminde benim etrafımdaki iPad 3 sahiplerine de bakıyorum. Hepsinin suratı asık.
Kesinlikle ya. İlk defa bir de hiç alışık olmadıkları bir şey. Hani bu Apple cihaz kullananlar zaten belli bir geçmişleri olur. Hani direkt böyle son birkaç jenerasyondur Apple'ın birkaç ürününü kullanmışlardır. Ve hani belli bir süre hani daha yeni, iyisi, daha yenisinin çıkmayacağını bilerek rahatlıkla cihazlarını belli bir süre çıkmasından sonra belli bir süre geçmesine rağmen alıp kullanırlardı. Şimdi insanlar aldı, kimse de beklemiyordu. Hop, bir hafta sonra yeni iPad çıktı. Ne oldu? İnsanlar tabii ki haklı olarak ister istemez canları sıkıldı, üzüldü. Hani
ellerindeki cihazın değeri düştü.
Evet, ellerindeki cihazın değeri düştü. Kimse beklemiyordu. Bazı kullanıcılar çünkü biliyorsun yeni cihaz çıkmadan önce, yani bir ay önceden, iki ay önceden cihazını satar.
Yenisi için para biriktirmeye başlar. Yenisi için
para biriktirir. İşte o sırada bekler, başka şeylerle oyalanır falan filan. Onu da yapamadılar. Sinirlendiler tabii haklı olarak. Alışık olmadıkları bir stratejiydi Apple tarafından. Şimdi bir daha hani iPad mini'yi bir tarafa bırakıyorum. Bir sene içinde üçüncü bir yeni iPad'i çıkarırlarsa bu sefer iPad 4 alanlar sinirli olacaklar.
Mesela iPad 3 ve iPad 4 alanlar bir araya gelerek bir isyan durumu oluşabilir.
Oluşturabilir.
Hani şunu da söyleyelim. Apple zaten bunların aslında hepsini öngörmüştü. Çünkü o yapılan etkinlikte iPad mini derken, yeni bilgisayarlar derken arada bir iPad 4'ü sıkıştırdılar. Hemen karşıda göz arasında çıkmıştı o cihaz zaten. Ama bu bağlamda Mart ayında iPad çıkar mı yeni bir iPad? Bilmiyorum, çıkabilir de çıkmayabilir de. Belki biraz daha bekleyip Haziran ayını bekleyebilirler belki.
Yenileyebilirler çünkü donanım anlamında biraz geri kalmaya başladı.
Dediğin gibi ya da iPad mini 2 içinde bir takım dedikodular var. Retina ekranı yükseltilebileceği ve işlemcisini geliştireceği de söyleniyor. Ama şu bir gerçek, Apple'da artık eski Apple değil, Steve Jobs döneminin Apple değil. Ürün geliştirme, ürün güncelleme noktasında daha hızlı hareket ediyorlar.
Hani bir ürün yapıp bir sene üstüne yatma dönemi de geçti artık.
Aslında burada şunu da söyleyebiliriz. Belki pazardaki rekabet de o eski Apple döneminin rekabetinden farklı bir noktaya da gelmiş olabilir. Çünkü Samsung olsun, HTC olsun, hani tablet tarafında belki en büyük oyuncu şu an Samsung, Android cihazı için konuşmak gerekirse. Google'un kendi cihazları var artık. Hani belki de sektördeki gelişmeler, pazarın yeni dinamikleri de Apple'ı böyle bir güncelleme etmiş olabilir. Ancak hani Apple geleneğine alışmış kullanıcılar için buna alışması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Çünkü hani dediğimiz gibi bir süre önceye kadar yılda bir güncellenen cihazlar artık yılda iki kere güncellenir hale geldi. Şimdi iPhone 5T ile ilgili dedikodular da var. Daha önceki bölümlerimizde bahsetmiştik burada. Bekleyip göreceğiz. Ancak Apple'da da bir değişimin olduğunu, ürün geliştirme stratejisi anlamında bir değişiklik olduğunu söyleyelim. Ve buradan başka bir tablete geçelim. Aslında bir süre öncesine kadar ürün çeşitliliği anlamında dünyanın belki de en zengin tablet portföyüne sahip, grubuna sahip firmalarından birisi Arşo'ydu, Arcos'tu. Fransızlar Arşo diyorlar galiba. Ya da biz Arcos demeye alıştık. Ancak doğrusu Arşo gibi görünüyor. Firma şimdi Nexus 10'dan sonra en yüksek çözünürlüğe sahip belki de ikinci Android tableti çıkardı. Burada ismi de 97 Titanium HD diye geçiyor. Hani 2560'a 1536 çözünürlükle de hakikaten kağıt üzerine çok iddialı bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Tasarımda da iPad izlerinin olduğu aşikar. Donanım anlamında da güçlü bir cihaz. Böyle işte alternatiflerin olması Android tarafında da tablet çalışmalarını hızlandıracaktır diye düşünüyorum.
Evet, bu Arşo diyeceğim ben de bu senin yaptığın kısa açıklamadan sonra. Çok çeşitli Android tabletleri var. Android ve tablet kelimelerini bir araya getiren firmalardan biridir aslında. Hani ülkemizde ne kadar örneklerini göremesek de hani 7 inç, 10 inç bir sürü tablet yaptılar. Avrupa'da biraz ses tuttu.
Bir kısmı aslında geldi Türkiye'ye. Distribütör vasıtasıyla getirdiler ancak genel olarak tüm ürün gamını Türkiye'de görmedik.
Göremedik. Evet. Şimdi o ürünlerin de bazı sıkıntısı vardı. Donanımsal anlamda bazı yerlerini çok iyi yapıyorlardı, bazı yerlerini çok kötü yapıyorlardı. Şimdi burada teknik özelliklere bakarken bu model için çözünürlüğü söyledim. 2560'a 1536. Grafik biremine bakıyorum. Mali 400 MP4.
Evet.
Şimdi bu nasıl olacak? Hani ne yapacaklar bu insanlar? Hani bir oyun mu yüklediklerini nasıl çalışacak? Şu an gir Google Play'e. Yüksek çözünürlüklü bir sürü oyun var. Özellikle şu an indirim dönemindeyiz. Hani 99
cent'e. Pek çok oyun 1 dolara düşmüş durumda.
1 dolara böyle zibilyon tane oyun var. Ve hepsi de çok güzel oyunlar. Şimdi alıp bu tablette oynamaya çalıştığında kullanıcılar nasıl bir kullanım deneyimi yaşayacaklar? Açıkçası bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Hani Mali'nin aynı çözünürlüğü kullanabiliyorsun. Nexus 10'daki grafik birimi bile yer yer yetersiz kalıyordu. Mali MP400'de bunu nasıl becerecekler? Bakalım.
Muhtemelen en yüksek çözünürlüklerde grafik ihtiyacını karşılayabilecek bir donanımsal platforma sahip olduğunu söyleyemeyiz. Ancak Mali 400 MP4'te bugün piyasanın en güçlü grafik biriminden bir tanesi. Daha düşük çözünürlüklerde oyun oynamaya oldukça müsait bir platform ancak gerçek çözünürlüğünde cihazın sahip olduğu en yüksek çözünürlük değerlerinde maalesef şu anki hiçbir grafik birimi de aslında bu platformu beslemeye uygun
de
değil.
Sistemin bir de 1 GB'lık sistem belleğini de düşünürsek hani yüksek çözünürlüklü dokular burada sistem belleğinin çok büyük bir kısmını işgal edeceğini de söylemek yanlış olmaz.
Ya bu bağlamda şunu söyleyebiliriz. Hani çözünürlük anlamında Android dünyası için önemli bir adım ancak sahip olduğu platform çok şey değil. Bu çözünürlüğü destekleyebilecek düzeyde değil. Eğer işlemci ve grafik birimini geliştirirlerse çok daha efektif olarak kullanabilecek, kullanırken keyif alabileceğimiz daha iyi cihazlara da ortaya çıkmasını sebebiyet vermiş oldular diyebiliriz. Buradan da Samsung'a geçelim istersen. Hani Apple bir süredir Amerika'da bilgisayar üretiminde başlayacak başlamayacak tartışmaları devam ediyor ya. Burada Samsung'un önemli bir avantajı var. Koreli bir üretici olmasına rağmen uzun süredir Amerika'da üretim yapıyor, çip üretim yapıyor, işlemci üretimini gerçekleştiriyor. Hatta bu üretim neredeyse tamamını da Apple'a satıyor zaten. Apple'ın şu anki bütün işlemcilerini Samsung üretmekte akıllı cihazlarında kullandığı. Genel haberlere göre Samsung işte Texas'ta işlemci yönettiği bu tesise yaklaşık 4 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapmak üzere ki bu yatırım Texas bölgesinin yabancı firmadan aldığı en büyük yatırım olarak gösteriliyor. Ama bakıldığında 4 milyar dolarlık yatırım önemli bir yatırım. Çünkü aynı fiyata, aynı bedelde yeni bir işlemci fabrikası kurmanız da oldukça mümkün. Bu yatırımla birlikte muhtemelen yeni nesil üretim teknolojilerine adapte olarak belki de üretim kapasitesini arttırıp daha fazla sayıda çipin fabrikadan çıkmasına olanak tanıyacaklar.
Samsung'un bu yaptığı yatırıma baktığımız yerde 3.9 milyar dolar çok ciddi bir rakam. Hani fabrikayı nereden baksan baştan aşağı yıkıp daha büyük, daha gelişmiş bir teknoloji üstüne çevirebilirsin. Zaten Samsung'la Apple arasındaki ilişkiye baktığımızda da büyük bir hacimli üretim, işlemci üretimin kısmını Samsung yüklenmiş durumda. Apple'da bu durumdan pek hoşnut değil anladığımız kadarıyla ve farklı çözümlere de yönelme arayışındalar. Neyse konuya geri dönelim. 3.9 milyar dolarlık yatırım. Şayet Samsung böyle bir durum varsa hani Apple'ın üretimini kaydırması durumunda hani boşa gideceğini söyleyemeyiz. Çünkü mikro işlemci üretimi oldukça sıkıntılı bir konu ve TSMC şu anda yetiştiremiyor hiçbir şey.
Evet.
Yani kapı insanlar, üreticiler, hani tasarımcılar kapıda sıraya girmiş durumdalar. Hani büyük ortaklar kendi alanlarını kapatmış durumdalar. Ufak üreticiler de, ufak tasarımcılar da hani böyle rica minnet büyük ihtimalle ufak tefek üretim yapabiliyorlar. Hani boşa gitmez. Samsung bu noktada bu üretim bandını birçok firma için kullanabilir, kiralayabilir. Onlar için üretim yapabilir. Bakalım göreceğiz. 3.9 milyar dolarlık yatırımın hani tabii faal olması, fabrikanın genişletilmesi, yeni teknolojilere uyanması biraz süre alacaktır ama 2014-2015 civarında bu yeni yatırımın meyvelerini toplamaya başlayacaktır firma.
Hemen burada aslında Apple'la ilgili başka bir habere daha geçelim. Apple şu anda işlemci üretimini çok büyük bir kısmını Samsung'a bırakmış durumda ancak aradaki patent davaları, lisans bedel kavgaları ve hani mahkeme koridorlarındaki tartışmanın büyümesi sonucunda Apple özellikle ilk etapta panel ve pil tedarinin bir kısmını kademeli olarak Samsung'dan almış durumda halihazırda. Bununla birlikte işlemci üretimde kaydırmayı planladığı zaten uzun süredir konuşulmaktaydı. Bu bağlamda da Unimicron firması Apple'ın işbirliğine gideceği söyleniyor. Unimicron da çip üreten firmalardan bir tanesi. Hatta Apple'ın uyguladığı silikon ölçek testinde, yonga ölçek testinde geçmiş durumdalar. Yani Apple bir noktada üretim için yeşil ışıkta firmaya yakmış durumda. Bu noktada da Unimicron'un yeni fabrikasının faaliyete geçmesini bekliyorlarmış. Hani Samsung tarafındaki gelişmeleri paralel olarak Apple da boş durmuyor ve işlemci üretim noktasında alternatiflerini değerlendirmeye devam ediyor. TSMC firmasıyla da bir işbirlikleri var. Ortaklık imzaladıkları zaten çok uzun süredir bilinmekteydi. Samsung'u yavaş yavaş kademeli olarak bırakıp diğer firmalara kayacak gibi görünüyorlar ki burada da Samsung'un özellikle çip üretiminden sonra yarı iletken bölümünün ciddi bir para kaybı yaşayacağını söyleyebiliriz. Çünkü dünya çapında 500 milyon Apple cihazı satılıyorsa akıllı cihaz. Bunların tamamında Samsung'un ürettiği işlemciler vardı. Hatta Apple'ın Samsung'dan vazgeçmesine paralel olarak Samsung'un da işlemci üretim maliyetlerinde fiyat arttırımına gittiği söylenmiş. Fakat daha sonra bu yalanlanmıştı. Fakat iki firma arasındaki artan rekabet sonucunda farklı stratejileri de beraberinde getirdi ki Apple muhtemelen uzun dönemde Samsung'la olan işbirliğini ya çok azaltacak ya da tamamıyla bitirecek gibi görünüyor diyelim. Buradan da aslında son haberimiz olan Toyota'ya geçelim. Toyota burada önemli bir hamle ile birlikte Chi adını verdiğimiz kablolu şarj teknolojisine destek veren ilk otomobil firması oldu ve Avalon adı verilen aracını da duyurdu. Bu özelliğe sahip olduğunu anons etti. Chi dediğimiz ortak standardın, pek çok firmanın ortak olduğu, dahil olduğu konsorsiyumun geliştirdiği standardı biz yaygın olarak ilk defasında Nokia Lumia 920 ile beraber duymuştuk. Nexus 4 tarafından da destekleniyor. Benzer bir çözüm daha önce Palmin Pre modelinde de vardı. Bu teknoloji vasıtasıyla uyumlu bir İstasyon ile kablosuz olarak cihazı şarj edebiliyorsunuz akıllı telefonunuza. Eğer uyumlu bir aksesuarınız varsa üzerine telefonu bıraktığınızda şarj edip tekrar telefonu alabiliyorsunuz. Telefonla şarj istasyonu arasında bir kablosuz bağlantı söz konusu ancak şarj ettiğiniz cihaz yine bir şekilde prizden güç almak için kabloyu kullanıyor. Yani burada bazen aklına başka bir şey gelebilir fakat sonuçta ana güç kaynağı yine bir kablo ile sağlanmakta. Burada da Toyota'nın yaptığı gelişim şu aslında, ilerleme şu. Arabanın ana konsolunda bir özel bir alan yaratmışlar. Bu alan Qi kablosuz standartını destekliyor. Ve muhtemelen yine aküden elektrik
tabii,
gücü kaynağı alıyor.
Elektrik tesisi altında.
Telefonu siz buraya bıraktığınız an itibariyle, örneğin Lumia 900'in varsa elinize. Seyahat ederken telefonun üzerine koyuyorsunuz. Kablo şarja başlıyor. Telefon çaldığında eğer ya da telefona bir şey için bakmak istediğinizde de herhangi bir kablo karmaşasına gerek kalmadan telefonu alıp çalışmaya devam edebiliyorsunuz.
Şimdi araç kullananlar bilirler hani. Birçok insan akıllı cihazlara sahip olduktan sonra araçlarında şarj kitleri taşımaya başladılar. Çünkü günlük o bir günlük döngü bazen telefonu fazla kullandığınızda yetişmeyebiliyordu. Ve hani bulduğunuz yere telefonu takmak zorunda kalıyorsunuz. Ve özellikle İstanbul gibi bir şehirde hani birçok insan günde 1-2 saatini trafikte geçirdiği zaman neredeyse telefonları baştan aşağı şarj edebilecek kadar süreyi araç içinde geçiriyorlar. Şimdi sürüş güvenliği konusunda bu kabloyla uğraşmak hakikaten sıkıntı. Telefonu tam baktığınız şarjı bitiyor, bık bık ötüyor orada, o sırada telefonu kabloyu takacağım derken ister istemez konsantrasyonunuzu bir miktar kaybediyorsunuz. Evet. Yola bakamıyorsunuz veya şarj kablosunu arıyorsunuz arabanın içinde, ucu nereye gitti diye çekiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu teknolojide böyle bir şey yok tabii ki. O belirlenmiş alana pıt diye telefonu koyduğunuz anda şarj olmaya başlıyor. Çağrımı geldi veya bir şey yapmak istediniz, telefonla iletişim haline geçmek istediniz. Telefonu oradan aldığınız anda zaten şarjı kesiyor, tekrar yerine bıraktığınızda devam ediyor. Bu sistemi kapatabilmek de mümkün. Bu Toyota alt tarafta bu telefonu kablosuz şarj alanının alt tarafında bir tane switch yerleştirilmiş. Bastığınız anda hani bu özellik devre dışı bırakılıyor. Ha niye devre dışı bırakmak istersin bu özelliği? Orası da açıkçası benim pek kafama almadı ama oraya belki başka bir şey koyup belki de hani bir manyetik bir etkileşim olmaması açısından yine bir güvenlik önlemi olarak böyle
bazen
bir
şey de olabiliyor. Sunmuşlar. Özellikle arabanızı park için otopark kumandaları bir takım manyetik alanlarda etkilenebiliyor. Belki onlara karşı korumak için de böyle bir yola gidilmiş olabilir. Yani bugün biz Lumia 920'den bahsettik. Ancak çiğ kablo standartını destekleyen yaklaşık 34-35 tane telefon halihazırda satılmakta. Dolayısıyla piyasadaki tüm bu telefonların tamamı yani çiğ teknolojisine sahip telefonların tamamı da bu otomobilde kullanılabilecek.
Yani şunu da söyleyelim. Sırf telefonlara destek olmasına gerek yok. Mesela bu desteği sağlayan iPhone kılıfları da var.
Evet.
Bu kılıfları taktığınız zaman iPhone'unuzu da buraya koyup şarj edebilmeniz mümkün.
Tabii Toyota'nın Avalon modelinde 2013 modeli versiyonuyla beraber 30.000-31.000 dolardan başlayan fiyatlar da satılacakmış. Her türlü motor seçeneğinde de bu özelliği vereceklermiş. Yani Türkiye'ye bu gelir mi ya da aynı isimle gelir mi? Bazen çünkü Avrupa ve Amerika'daki model isimleri farklı olabiliyor. Bekleyip göreceğiz diyelim. Ancak görünen o ki bu standart önümüzdeki dönemde otomobil üreticileri tarafından yaygın bir şekilde kullanılacak gibi görünüyor.
Kesinlikle.
Evet Ender, bu haberimizle birlikte yine bir mobilitenin daha sonuna geldik. Yani yine dolu dolu bir programdı. Bize yine Twitter adreslerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bana fxl.yeri, Ender'e de endergel.dz adreslerinden ulaşmanız mümkün. Biz oradaki soru ve sorularınızı programa taşımaya çalışıyoruz. Önümüz özellikle 2013 yılında programda bir takım güncellemeler de yapacağız. Belki programın sonuna bir soru cevap kısmı da ekleyebiliriz. Bu noktada görüş ve öneriniz varsa onları da bizimle paylaşın lütfen.
Bildirin.
Yani şimdilik bizden bu kadar. Seneye görüşeceğiz diyeceğim ama bu çok kötü bir espri olacak galiba. Neyse burada keselim. Bir sonraki programda görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.